icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimiz. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayesini dinlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Başkanı, Bilge Türk Vakfı Mütevelli Başkanı, aynı zamanda da Merkez Valimiz Güngör Azimtun'a hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Tabii sizin çalışmalarınızı takip ediyoruz efendim. Gayretlerinizi vakıf olarak hem de kamu yöneticisi olarak uzun yıllarca milletimize, kültürümüze, çocuklarımıza çok ciddi çalışmalarınız gerçekleşti. Gerçekleşmeye de devam ediyor efendim. Bu konuda tabii ki de bu başarıya kadar geldiğiniz süreçte kendinizi dinleyebileceğimiz bir soruyla başlayalım. Gençlerimizin gönlüne dokunabilecek bir şekilde Güngör Azimtun'a kimdir sorusuyla başlayalım efendim.
Teşekkür ediyorum. Ben 1964 yılında Sinop'ta doğdum. Aşağı yukarı 58 yılı geride bıraktığımız bir ömrü Allah bize nasip etti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandık. Kamu yönetimi okuduk derken işte memlekette kamuda yönetici olduk. İşte kaymakamlık, vali yardımcılığı, valilik gibi görevlerde bulunduk. Devletin bize verdiği imkanlardan yararlandık ve bu noktaya kadar geldik.
Kurmuş olduğunuz vakıflar üzerinden biraz sohbet edebilirsek efendim, dinleyicilerimize vakıfımızın yapmış olduğu konulardan bahsedebilirsiniz.
Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ki biz yaklaşık bundan 10 yıl kadar önce bu Türk dünyası kavramı, işte bunun ne manaya geldiği, neyi ifade ettiği konusunda biraz daha fazla fikir sahibi olmaya başladık. Kültür Başkentliği dediğimiz bir müessese vardı. Türk Dünyası Kültür Başkentliği. Bu işte Kazakistan'da başlayıp Türkiye, işte ondan sonra Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan gibi, işte Tataristan gibi böyle Türk dünyasının farklı noktalarındaki ülkelerin bazı şehirleriyle devam eden bir kültür alışverişi, insanların birbirini tabii tanıdığı, bir takım etkinliklerle bir araya geldiği bir kültürel dayanışmayı, o duygu birlikteliğini geliştiren bir müessese idi. Bunu yoğun bir şekilde yaşadık Eskişehir'de. Bu tabii ki şunu getirdi. Yani insanları bir şekilde bir araya getirmek çok kıymetli.
Evet.
Yani bunu fiziki olarak da yapabilirsiniz. Biraz maliyetli olabilir ama. Yani işte uçaklarla insan taşırsınız, otobüslerle, trenlerle bir etkinlik yaparsınız. 3-5 günlük, 1 hafta 10 günlük. Bunun dışında bir akademik çalışma, işte sergidir vesairedir, o tür şeyler yaparsınız. Veya başka türlü etkinlikler. Yani bir şekilde insanları bir araya getirme. Bunu olmadı, iletişim araçlarını kullanarak yaparsınız. Bir kitap basarsınız, bir belgesel hazırlarsınız, bir film çalışması yaparsınız ki bunu birçok ülkede, dünyada gösterime girer. Yine aynı etkiyi yapabilir. Bunların hepsini, bu araçların hepsini, birçoğunu kullanma fırsatı oldu bu başkentliklerde. Dolayısıyla bunun neticesi bir şey oluştu. Yani bir binlerce insan gitti, geldi, işte birçok iş yapıldı derken bir etkileşim, kültürel bir etkileşim oldu. Bu geleceğe taşınması gereken bir mirastı.
Evet.
Çünkü bunun bizim mottolarımızdan birisi şuydu: dilde, fikirde, işte birlik. Yani bizim şimdi 3 aşağı 5 yukarı, hani birbirine yakın, tabii şive farklılıkları olsa da lehçe farklılıkları, bir ortak bir dilimiz var. Yani bunun hep Türkiye Türkçesi gittikçe bu coğrafyalarda daha çok biliniyor, konuşuluyor. Bu dilde birliği, fikirde birliğe işte taşımak ve bunu en sonunda işte birlik, yani birlikte iş yapmak. Yani bunu bugün için ne demek? Birlikte iş yapmak. Yani bu eğitim kurumlarının işbirliği, devlet kuruluşlarının işbirliği, ondan sonra iş adamlarının, yani yatırım yapacak kişilerin, iş adamlarının gidip birbirini tanıması ve iş yapması, birlikte iş yapması, birbirini desteklemesi. Bunu yapabildiğiniz anda zaten o kalıcı birlik, beraberliği sağlamış oluyorsunuz. Yani bugün için sınırların bir öneminin kalmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani dünyanın bir ucunda gidip artık bizim Türk müteşebbisler iş yapıyorlar. Yani Asya, Afrika, Avrupa fark etmiyor. Amerika gidiyor, orada para kazanıyor. Dolayısıyla şimdi ama biz her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Ki her şeyi devletten beklersek zaten devlet bunu o kadar her şeyi hızlı yapamaz.
Evet.
Bakın bu dünyanın her tarafında iş yapan insanlar kendi teşebbüs kabiliyetleri ve cesaretleri ile bunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla STK dediğimiz bir kavram var biliyorsunuz. Sivil toplum kuruluşları açılımı. Bizim vakıflarımız var, derneklerimiz var. Bunlar da bu arada ne yapıyorlar? Bunu iyi anlamak gerekiyor. Yani bu Batı toplumlarında da var buna benzer kuruluşlar. Şimdi onlar şunun farkındalar. Biz içinde yaşadığımız toplumu nasıl daha yaşanılır hale getiririz? İnsanları nasıl daha mutlu ederiz? Neden? Çünkü insanları daha mutlu ettikçe bu defa genel yaşanan sıkıntılar azalıyor. Yani devlet de rahat ediyor.
Evet, yani orada
toplum da rahat ediyor. Yani o yükün bir kısmını, bir yaraya merhem oluyorsunuz. Devletin topraklarına ait bir bölgede, bir alanda işte diyelim insanların yaşadığı bir sıkıntı var. Evet. İşte eğitimle ilgili bir sıkıntı olabilir, ekonomik bir sıkıntı olabilir, başka şeyler olabilir. Ya bir gönüllü bir teşekkül çıkıyor bir dernek ya da vakıf. Ya ben işte burada işte çevreyle ilgili bir şunu yapacağım diyor. İşte insanlara yönelik şu yardım, şu katkı yapacağım diyor. Çünkü herkes kendinde olandan bir şeyler veriyor. Ne bileyim böyle ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yalnız insanlara veya yetim çocuklara, değil mi? İşte etrafta savaş var. Bizim Türkiye bugün ne yapıyor? Milyonlarca işte göçmeni, bu savaş mağduru olan insanı almış, geçici de olsa onlara bir barınak, bir barınma sağlıyor. Yani bulunduğunuz yerde, ülkede yaşıyorsunuz ama etrafınızda hemen böyle kuzeyinizde, güneyinizde, doğu, batı komşularınız var. Ve onların durumu sizi aslında etkiliyor.
Evet.
Yani onlar da iyiyse, mutluysa siz de, sizin için çok fazla bir sıkıntı olmaz. Ama onlarda sıkıntı varsa bu sizi etkiliyor doğrudan. Yani nasıl etkiliyor? Terör olarak etkiler, başka türlü. İşte yasa dışı göç veya suçların artması gibi. Bunların hepsi içinde bulunduğumuz toplumun ahengini bozacak şeyler.
İstikamını bozabilir.
Evet. Bu işin bir yönü. Diğer taraftan da kendi içimizde de ihtiyaç sahibi insanlar var. Yani şimdi devlet, sosyal bir devlet, tamam, ihtiyaç sahibi olan insanların yardımına koşuyor. Onları destekliyor işte. Biz bunları işte bu sivil toplum kuruluşları eliyle bunları işte desteklemek. Bu nasıl bir destek olabilir? Üniversite öğrencisi ne burs verirsiniz?
Evet.
Bunun dışında ne yapılabilir? Vakıf içerisinde donanımlı insanlar vardır. Hayat tecrübesi olan, konusunda uzman. Onlar aracılığıyla bir eğitim programı yaparsınız. Gençlere bir eğitim alırsınız. Onları bilgilendirirsiniz. Bir donanım kazandırırsınız. Buna benzer çalışmalar. Yani yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek, bilgisinden istifade ettirmek ve varsa kültürel ortamlar oluşturarak işte bir araya getirip birlikte bir güzel bir etkinlik yapıp böyle hani tadı damağında kalacak güzel hatıralarla
kendi,
yani yaşadığımız hayatı aslında böyle anlamlı kılacak, bizi mutlu edecek bir çözümler üreten yapılar bu STK'lar dediğimiz. Bu sadece insanlar için de değil biliyorsunuz, ecdadımız hep hayvanları da düşünmüş yani.
Kültürümüzün.
Tabii sokak hayvanlarını bile düşünmüşler. Çok böyle şeyler, vakıflar kurulmuş.
Vakıf kültürü hepsi, oluşmuş bu noktada.
Bunların hepsi bize aslında bir ders. O yüzden Türk Dünyası Çocuk Vakfı, biz Türk Dünyası'nda ortak bir duygu birlikteliği oluşturma gayesiyle kuruldu. Çocuk eksenli olarak kuruldu. Çünkü çocuk dediğimiz tabii ki bizim aslında geleceğimiz. Yani biz de bir zamanlar çocuktuk. Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı'nı da kurduk. Niçin kurduk? Onu da en önemli çalışma yapmamız gereken alanlardan birisi eğitim. Eğitim kurumlarımızın kalitesini, standartlarını yükseltmek, Dünyada işte belli başlı birkaç ülke var. Onların standartları bayağı yüksek. Biz de tabii ki onlardan da örnek alıyoruz ama bu arada kendi değerlerimizi de tabii ki ihmal etmeden biz bu standartlara nasıl ulaşabiliriz eğitim kurumlarımızı? Derdimiz o. O noktada çalışmalar yapıyoruz. Pilot uygulama aşamasına gelen çalışmalarımız var. Bunu devlet kuruluşlarıyla bu çalışmaları yani her iki vakıftan yaptığımız faaliyetleri devlet kuruluşlarıyla işbirliği halinde yapmaya çalışıyoruz. Valilikler, belediyeler, işte ilgili bakanlıklar, bir takım projelerle, işte sponsorluklarla tabii ki bu çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. Yani Türk Dünyası Çocuk Vakfı olarak mesela bir tane etkinliğimiz var. Biz bunu önemsiyoruz. Özellikle ortaokul çocuklarımız ve o çağdaki çocuklarımızın bilime yönelik kabiliyeti olanların kabiliyetlerini ortaya çıkarabileceği, onları teşvik edebileceğimiz bir yarışma, bir etkinlik düzenledik bir iki defa. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Buluş ve tasarım yarışmaları, yeni icatlar. Burada tabii ki ileride amacımız nedir? Yani çocuklarımız varsa bir kabiliyetleri, biz onları bilime, icat yapmaya yönlendirelim. Kendini sonra geliştirir. Biz tabiri caizse onun fitilini yakalım, ateşleyelim. Arkasını kendisi getirsin.
Bir imkan, bir alan olarak
tabii,
sunmaya çalışıyor.
Tabii ki. Belki ileride bir bilim adamı olur. Bir patent, ülkeye yeni patentler kazandıracak bir Ar-Ge'ci bir teknik insan, bir bilim insanı olur. Ülkemizi farklı noktalara belki getirebilir. Yani 2-3 kişi çıksa böyle çok önemli bir icat yapsa ileride yani o bile ülkeyi belli bir noktada.
Tabii ki özellikle bunu da bu bilim şenliğini de Türk dünyası olarak.
Evet Türk dünyası Türkiye olarak dediğim, yaptık. Evet. Neden? Çünkü bunda sadece Türkiye'nin içi değil dediğiniz gibi 15-20 ülkenin çocuklarının katıldığı bir yarışma işte bunların jürinin süzgecinden geçerek işte 50 tane 100 tanesini final ortamında buluşturup, kaynaştırıp tekrar bunların içinden de bir seçim yaparak işte ödül verdiğimiz bir aslında sistem kurmaya çalıştık. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz bu Türk Dünyası Bilim Kültür Şenliğini.
Gördüğümüz kadarıyla aslında Türk Dünyası'ndaki ülkeleri de işin içerisine katmakla oradaki bilimin, icatın ya da o ülkelerdeki teknolojik olarak beklentilerin bir aynasını da görmüş oluyoruz orada. Yani bir Kazakistan'daki bir öğrencinin kendi ülkesindeki ya da dünyaya bakışını teknoloji olarak bir yansıması da bir görmüş oluyoruz o bilim şenliğiyle. Gördüğüm kadarıyla böyle bir imkan da sunuluyor. Yani ülkeler arasındaki teknolojiye bakış açısını da oluşturmuş oluyorsunuz aynı zamanda efendim. Burada da bir mukayese gücü oluşuyor sanki orada. Yani işte Kazakistan'ın bilim ve teknolojiyle bakış açısı, Kırgızistan'ın bilim ve teknolojiyle bakış açısı ya da oradaki savunma kavramı, savunma sanayi kavramıyla alakalı bir bakış açısını aynı ortamda bizlere sunmuş oluyorsunuz ki bunu da yakın zamanda da takip etmeye çalışıyorduk biz en son projenizle. Bu savunma kavramıyla alakalı çok öğrencilerimizin saldırısı oluyor. Öğrencilerimize, gençlerimize, yavrularımıza. Bu konuda vakıf olarak efendim nasıl bir süreç işletiyorsunuz? Evet. Burada nasıl bir projeler geliştirmeye gayret ediyorsunuz bu noktada? Hem Bilgi Türk hem Çocuk Vakfı olarak.
Şimdi bu bilime yönlendirmemizdeki tabii ki maksatlardan birisi özellikle günümüzde belli sektörlerde ülkelerin kendini geleceğe taşıması, ileriye gitmesi ihtiyacından kaynaklanıyor ki savunma sanayi dediğimiz sektör tabii ki bunun en önemli başta gelen sektör oluyor. Savunma sanayi diyoruz ama binlerce, on binlerce bu konuda tabii ki şey var, ürün var. Sadece o da değil yani bu bilgisayar sistemleri, yazılım, donanım vesaire. Bunların en son sistemlere sahip olmak gerekiyor. Çünkü sizde yoksa başkalarında varsa 1 milyon kişilik bir ordu beslemenizin artık bugün bir anlamı yok.
Evet.
2 milyon kişilik bir ordu beslemenizin bir anlamı yok. Ama elinizde işte hava araçları olması, insansız hava araçları, 1 milyonluk ordu yerine işte 100 tane, 300 tane, 500 tane insansız hava aracı sahip olmanız
hava savunması
tabii ki bu sizin için çok daha kıymetli bir hale geliyor ve caydırıcı bir güç oluyorsunuz. Devletimiz zaten bunun öneminin farkında ve bu konuda çok yol aldık ülke olarak. Bundan Türk dünyası ülkeleri de tabii ki bizi onlara da eğitim veriyoruz, birlikte iş yapıyoruz, birbirimizi destekliyoruz.
Teknoloji transferleri
yapıyoruz. Teknoloji transferleri yani güçlü olduğu anlarda herkesin birbirine verebileceği şeyler vardır. Çünkü bu devir bunu gerektiriyor. Yani birlikten kuvvet doğar demiş atalarımız. Birlik olmayı gerektiriyor. Yani biz, ve bunu da başkalarına zarar vermemek için, barış için yapıyorsunuz. Yani bizim bulunduğumuz coğrafyada biz güçlüysek orada biz barışın teminatı tabii ki olmak için varız.
Evet.
Bizim bulunduğumuz coğrafyada, iklimde insanlar bir huzur ikliminde, barış içerisinde yaşıyorlar. Ama dünyaya bakıyoruz, dünyanın birçok yerinde maalesef sıkıntılar var. O yüzden bu dediğim şeyler aslında hani sadece savunma sanayi deyince belki gençler şunu düşünüyor olabilirler. Ya çok bu dar bir alan. Kesinlikle öyle değil. Yani bu teknik alanda yapılacak bütün icatlar, buluşlar, yeni tasarımlar aslında birbiriyle doğrudan alakalı ya da dolaylı olarak çok yakından alakalı işler var.
Evet.
Çünkü bakın sadece bir uçakta, bir helikopterde bile binlerce parça var. Türkiye havacılık alanında, raylı sistemler alanında tabii kendini çok geliştirdi. Başka alanlarda da geliştirdi. Yani enerjiyle ilgili olsun. Şimdi bakınız işte kendi sondaj gemilerimiz var. Kendi sondajlarımızı yapıyoruz. Böyle bir kabiliyetimiz önceden yoktu.
Evet ki yine deniz savunması evet. noktasında
evet.
kendi artık savaş gemilerimiz, savaş uçak gemilerimiz de yapılmaya evet. başladı. Bitenler var. Ciddi bir altyapı da oluşmaya başladı bunun.
Buradan belki başka şeyler doğacak ileride. Farklı icatlar yapacak gençlerimiz. Yani
bunların hepsi de gençlerle yapılıyor aslında efendim.
Yani evet.
büyüklerimizin tecrübesinin yönlendirmeleriyle gençlerimiz onu enerji ve dinamiğiyle bu bahsetmiş olduğumuz büyük projenin hepsi aslında altyapısında, altında hep gençlerimiz var. Bu kadar da önemliler ve sahada o kadar geniş dediğiniz gibi.
O yüzden biz bu ortaokul çocuklarımıza yaptığımız bir yarışmada onlara tabii ki geniş bir alan tanıyoruz. Yeni icatlar noktasında. Bazen kategorik olarak da yaptığımız şeyler oluyor. Mesela bir defa şöyle bir yarışma yapmıştık. Engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler.
Evet.
Alanda bir yarışma yaptık mesela. Çünkü nüfusun önemli bir kısmı işte %3'ü, 5'i veya işte belki biraz daha fazlası engelli. Bunların hayatını nasıl kolaylaştıracağız? Bunlar bu toplumda yaşayan insanlar. Kimimizin işte yakını, annesi, babası, çocuğu,
engelsiz kardeşi, hayatı akrabası. Nasıl ulaşabilirler ki?
Tabii.
Hayatımızın içerisinde.
Yani onların hayatında kolaylaştıracak çözümler varana kadar her şey var. Yani görme engelliler mesela artık bir takım şeyleri tam okuyamıyorlar ama onlara o metinler
sesli
olarak bir hizmet şeklinde sunulabiliyor ve öyle bir hayatlarını sürdürüyorlar. Bunun gibi bu sadece milyonlarca evet. şeyden bir tanesi. O yüzden yani bu bilim dediğimiz alan çok geniş bir alan. Burada yapılacak her türlü yeni icat, buluş, tasarım insanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik hepsi kıymetli. Biz vakıf olarak, vakıflarımız olarak tabii ki bunu desteklemeye çalışıyoruz. Diğer Bilge Türk Vakfı'ndan da yine eğitim kurumlarımızın eğitim kalitelerini, standartlarını artırarak çocuklarımızın daha donanımlı oralarda mezun olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Bunun için bir topluma gönüllü bir faaliyet yapmaya çalışıyoruz. Bu gönüllü bir çalışma. Bu bizi kimse buna mecbur etmiyor. Bu insan olmanın aslında gereği ve bizi tamamlayan şeyler bunlar.
Evet.
Yoksa bir köşeye çekilip bir emekli hayatı yaşamak, başka kimseyle bir ilişkimizin olmaması, komşumuzdan bile haberdar olmamakta bunlar bize uygun yakışan şeyler değil.
Zaten bizim çağın da hastalıklarından evet. birisi bu efendim. Yani bireysel yaşantı, yani toplumsal yaşantıdan uzaklaşıp bireysel kendi kabuğunda başka hiçbir şeyle ilişkisi olmayan asosyal bir yapı aslında. Ki baktığımız zaman bir nevi de aslında bu da bir savunma sanayi kavramına giriyor. Yani toplumun yapısını bozup buna karşı da bir saldırı oluşturma. Bu da bir ülke tehdidi olarak baktığımızda bununla alakalı da gördüğümüz kadarıyla vakıf olarak efendim kültürel bu yapıyı toparlayabilme, bu yapıyı evet. güçlendirme faaliyetlerinde görüyoruz. Yani yapmış olduğumuz kitaplarla, yapmış olduğumuz çalışmalarla bunu görüyoruz efendim. Tabii inşallah bundan sonraki süreçlerde projenizi en yakından dinleyicilerimiz de takip etmeye gayret edecektir diye düşünüyoruz.
İnşallah.
Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz efendim. Son olarak söyleyecekleriniz var mıdır gençlerimize ya da bizi dinleyen dinleyicilerimize?
Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ki son olarak şunları söylemek isterim. TRT'mizin tabii ki dış yayınlarının bir çabası var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, Türklere yönelik onlarla bir iletişim kurma anlamında
yıllardır
bir yayın yapılıyor. Biz şunu da tabii ki dert ediyoruz. O konuda da bir çalışmamız olacak inşallah. Özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçi nüfusumuz var biliyorsunuz. Bunlardan evet. İkinci, üçüncü, dördüncü jenerasyon şu anda nesil çocuklar var.
Orada, evet.
Yani her jenerasyonda bakıyorsunuz Türkçemiz gittikçe daha da zayıflıyor, yok, kayboluyor. Yani bu çocuklarımız çünkü orada doğup büyüyorlar ve tabii Türkçeleri çok zayıf oluyor. Biz bunu mutlaka ne yapıp edip kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Buna yönelik bir projemiz olacak. Dijital ortamın bize sağladığı imkanlardan yararlanarak elektronik ortamda onlara ulaşacağız. Dijital ortamda sınıflar oluşturacağız. Belki 10-15 kişilik. Bunu derslerin yarısında de uzman kişilerin tabii ki öğretmenliğinde, rehberliğinde olacak. Bu çocuklarımızla konuşturacağız.
Evet.
Hem bilgilendirme, kendi değerlerimizle, kültürümüzle ilişkin şeyler de vereceğiz. Türkiye'yi tanıtıcı, Türk dünyasını tanıtıcı, onlara tabii ki bir aidiyet duygusunu güçlendirici şeyler de vereceğiz. Ama bir taraftan da onları konuşmaya, pratik yapmaya, yani Türkçelerini geliştirmeye yönelik de bir imkan sağlayacağız.
Evet.
Onları konuşturacağız her derste en az 3'er 5'er dakika konuşacaklar. Bunu da önümüzdeki dönemde inşallah başlamayı düşünüyoruz. Çünkü hani milyonlarca insan var şu anda, en az 5-6 milyon yurt dışında yaşayan. Yani biz orada belki ulaşabileceğimiz işte birkaç yüz kişi de olsa veya ileride belki birkaç bin kişi de olsa kime ulaşabilsek ve onu daha iyi bir noktaya taşıyabilsek kârdır diye düşünüyoruz. Yani bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Evet. Çünkü artık o insanlar hani bir sınıfa doldurmak, toplamak, getirip götürmek bu hem mümkün değil hem de gerek de yok. Yani çağın imkanlarına yararlanarak
teknolojiyi
dijital ortamda yani Türk Dünyası Çocuk Vakfı olarak inşallah böyle bir projemiz de olacak. Bu vesileyle tekrar bu yayından dolayı TRT'mize, zat halinize teşekkür ediyorum. Bizlere, gençlerimize ulaşma fırsatı verdiniz.
Biz
vatandaşlarımıza hitap etme fırsatı verdiniz. Türk Dünyası Çocuk Vakfı olarak işte Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı olarak her zaman üzerimize düşeni imkanlarımız nispetinde yapmaya hazır olduğumuzda bu vesileyle ifade ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum efendim.
Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Tabii programımız gereği konuğumuzun bir türküsüyle, bir şarkısıyla kapatıyoruz efendim. Dinleyicilerimize bir hediye olarak Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine bu konuda bir türküyle sizi teşvik eden, sizi heyecanlandıran, evet, sizi işte yorulduğunuz dönemlerde bir nebze de olsa yorgunluğunuzu aldığınız bir şarkıyla, türküyle kapatalım efendim.
Evet, ben tabii şarkı dinlemeyi severim. Türkü dinlemeyi de severim. Ama burada bir tabii ki böyle gönle dokunan bir türkü olsun. Hangi türkü olduğu önemli değil.
Türkülerin hepsi güzel diyorsunuz.
Türkülerimizin hepsi güzel.
Evet.
Bu vesileyle teşekkür ediyorum.
Tamam. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet. Tekrardan.
Gider al gelin, has gelin, has gelin, topuk kapıların nokta nokta, bas gelin, bas gelin, bas gelin amma. Topukların nokta nokta, bas gelin, bas gelin, bas gelin amma. Sade sana has gelin, has gelin. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım amma. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım amma. Su testisi doldurur, doldurur. Eve gelir gül benzini soldurur, soldurur, soldurur amma. Eve gelir gül benzini soldurur, soldurur, soldurur amma. Bu dert beni öldürür, öldürür. İflah etmez bu dert beni öldürür, öldürür. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım amma. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım. Gider su testisi elinde, elinde. Ağlar gibi etekleri belinde, belinde, belinde amma. Ağlar gibi etekleri belinde, belinde, belinde amma. Benim yârim cümle alem dilinde.
Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Güngör Azim Tuna, Merkez Valimiz, Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, aynı zamanda da Bilge Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı konuğumuzdu. Mikrofonda ben Adem Yeşil, yapımda Feyza Öztoprak kaptı. Teknik masada Yunus Emre Şahin'le haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.
İcat çıkarma.